bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Girit'te Bir Şehrin Hikayesi Pandelis Prevelakis Belge Yayınları 1997 Türkçe'ye çeviren Osman Bleda 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Saide Sak. Mare Nostrum. Pandelis Prevelakis insanoğlunu ister birey isterse toplum olarak uğraştıran özgürlük ve ölüm gibi konuları işlemektedir. Buna rağmen eserlerinde karamsarlığa yer yoktur. Hayatla ölüm arasındaki diyalogdan hayatın yaşanmaya değer nesi varsa çıkarıp ortaya serer. Elinizdeki eserde hikayenin kahramanı bir insan değil, bir şehirdir. Yani yazarın doğum yeri Retamo'dur. Ölüm Retamno'yu, bugünkü resmi adıyla Retimnon, kucaklarken bile bu şehir canlı bir insan gibi vakarla ona göğüs gerer. Bu uğurda kurban vermeye de hazırdır. Pandelis Prevelakis 1909'da Retimno'da doğdu. İlk eğitimini orada aldı. Atina ve Paris üniversitelerinde sanat tarihi uzmanı olarak yetişti. Atina Güzel Sanatlar Okulu'nda profesör olarak ders verdi. Nikos Kazantzakis'in çok yakın arkadaşı olan Prevelakis 1986 yılında Atina'da öldü. Prevelakis romanlar, şiirler ve oyunlar yazdı, denemeleri yayımlandı. Birçok dile çevrilen eserleri Bir Şehrin Hikayesi 1938, Medicilerin Ölümü 1939, Yoksul Girit 1945 adlı romanlar, Askerler 1928, Çıplak Şiir 1939, En Çıplak Şiirler 1941 adlı şiir kitapları, Kıyımın Kutsal Kurbanı 1952, Lazarus 1934, Yaşayan Tanrı'nın Elleri 1955 adlı oyunları yanında Sanat Tarihine Genel Giriş 1934, El Greco Roma'da adlı sanat tarihini ve eleştirel deneme kitapları vardır. Yazarın 3 ciltlik Giritliler 1948-50 adlı trilojisi ve Ölüm Güneşi adlı romanı övgü alarak birçok dile çevrildi. Pandelis Prevelakis'in Bir Şehrin Hikayesi. Yanmış meşhur manastırının gümüşten dökülmüş modelini, kale duvarları, hücreleri ve çan kuleleriyle bütün bir cemaati avcunda tutan bir keşiş gibi, ben de bugün içimde senin sayende bir defne gibi güçlükle kazılmış, tertemiz ve senin acınla sakin sakin aydınlanmış kayıp bir şehri, Retomno'yu tutuyorum. Angelos Galeanos 1939. Bir Şehrin Hikayesi 1. Bölüm. Retemno, Girit'in kuzeyinde denizin hemen kıyısında Hanya'dan Meolokastro'ya, Meolokastro, bugünkü Iraklion, giden ana yol üzerinde kurulmuş 7-8 bin nüfuslu küçük bir şehirdir. Dediklerine göre eski zamanlarda bir ticaret merkezi olarak dünyaca meşhurdu. Denizcilikte ileriydi ve hatta 2-3 iyi şair ve ressam çıkarmıştı. Ki böyle kişiler pazarları susmuş, tersaneleri harap olmuş ve en iyi evlatları göç edip gitmiş bir yerin şöhretini yaşatmak için her zaman faydalıdır. Bundan başka hala söylenen bir şey vardır ki emin olmak isteyen bugün bile gidip araştırabilir. O da Retemno halkının dürüst, sade ama mağrur, okumuş, terbiyeli, sözün kısası bu çalkantılı adada takdir edilen tipte insanlar olduğuydu. Deniz kıyısında başlayan şehir daha fazla yakılmaktan korkuyormuş gibi büyük bir dikkatle kara içlerine sokulmuş ve böylece 10-12 belki de daha fazla yüzyıl boyunca ayakları suda olduğu halde açılmaya cesaret edemeyen ürkek bir hayvan gibi küçük ve derli toplu bir halde kalmıştı. Venediklilerin şehri kara tarafından surlarla çevirdikleri günden beri ki denizdeki kaleyi o zaman yapmışlar, her türlü genişleme imkanı ortadan kalkmış ve şehir kuzeye baktığından durmadan biriken nem içinde yavaş yavaş çürümeye mahkum edilmişti. Ancak bizim zamanımızda memleketin önde gelenlerinden birkaçı bu surların bir kısmını yıkmaya cesaret edince Retemno genişliğe ve açık havaya susamış gibi dışarı akmış ve yamaçlara tırmanmaya başlamıştı. Burada ilk kök salan diyelim mi, bu ıssız yerde şehrin tohumunu atan kişi Allah'ın bu çitsiz sahipsiz topraklarında kulübesini kuracak yeri seçmesini bilen, bilgili ve belki de çok gezip görmüş biri olmalıydı. İnce beyaz kumuyla deniz kıyısı Retemno'nun doğu kapısından yola çıkıyor ve sanki bir araba yoluymuş gibi adanın birinci şehri Mealocastro ile buluşmaya gidiyor. Hanya'nın düştüğü öbür tarafta kurşun renkli kayalıklar. Bir gör de korkma. İri taş parçalarını kale duvarlarının dibine yuvarlıyor. Görüyorsun, Retemno sükunet ile vahşetin sınırında kurulmuştur. Vahşi yanıyla kışın seni denizin, orada kale burçları gibi dikilmiş, durmadan şehri savunan kayalarla yaptığı savaşı hayranlıkla seyretmeye çağırır. Sakin kıyı yaz günlerinde cennet çimenlerinde müminler gibi kaygısız gelip gezinesin diye kumlarını ve kıvrımlarını senin önüne serer. Yerli halkın çoğu ve oraya yolu düşenler kaleye çıkıp gezinmeyi ve oradan denizi, şehri ve bahçeleri seyretmeyi severler. Orada yüksekte de içini bir kaygısızlık kaplayacak, gözlerin serinleyecek ve içinde uyanan hatıralarla gurur duyacaksın. Çünkü her mazgal deliği, her burç ve her tabya senin aklına geçmişin, yerli halk için her zaman şanlı, yabancı saldırganlar içinse utandırıcı savaşlarından birini getirecektir. Hatırladığın geçmişteki bu başarılarla birlikte bakımlı evleri, düzgün sokakları, kiliseleri ve camileri, diğer önemli binalarıyla bütün şehir panoramasının da zevkine varacaksın. Ve yine de dertlerini atmak için gezmek isteyen bir kişiye tavsiyede bulunmam gerekseydi elimi uzatır ve onu uçsuz bucaksız kumsalı gösterirdim. Çünkü bana öyle geliyor ki bu yerin tarihi olayları ve insanın kanını hızlı hızlı oynatan masalları ve şehrin yüksekten görünen manzarası karşısında içinde bulunduğun zamandan bir türlü kopamazsın. Yalnızlığın zevki başkadır. Attığın her adımla toplamış olduğun dertler üzerinden düşer ve kınından çekilmiş bir kılıç gibi ruhun soyunur. O zaman içindeki bir sesin denize, rüzgara, gökyüzüne ve zamana bağlı olmayan her günkü pek çok şeye cevap verdiğini duyarsın. Ve suyun ayaklarını öperek sana hoş geldin dediğini, kumun ayaklarını okşadığını, yükseklerde gökyüzünün şeffaflığında asılı bulutların seni selamladığını hissedersin. Bütün bunlar basit ama güçlü bir büyüdür ve hiç unutamayacağın elle tutulmaz bir hediyedir. İnsanların varlığı seni daldığın derinliklerinden çıkarsa bile bu da diğer her şeyle ahenk içinde olacaktır. Onun için üzülme. Kayığında şarkı söyleyen bir kayıkçı veya bir akşam vakti arkasında altınla başının silüetini çizen ve her adımda kırmızı bir elma gibi topuklarını aydınlatan güneş, karşına çıkan senin gibi yalın ayak bir balıkçı olabilir bu. Dönüşünde şehir gece lambalarıyla aydınlanacak, havaya yemek kokuları yayılacak ve tarladan sakin sakin dönmekte olan bir öküz yolunu kesince içine bir huzur dolacak. O zaman eğer ruhunda bir sızı varsa Retemno'yu aklına getir. Geçmişteki ve şimdiki halkını ve onların kaderini düşün. Retemno'ları hatırlamaya çalışırken doğu kapısından başlayıp limana kadar inen, sağında solunda dükkanlarıyla şehrin merkezi yolu Çar Caddesi gözlerin önünde canlanıyor. Bir sıra evde denizden ayrılan bu cadde yarım ay biçimindedir ve genişliği 5-6 adımdan fazla değildir. Böylece her dükkan sahibi oturduğu yerden karşı komşusu ile sohbet edebilir, ağır geçen zamanı güzel geçirmesini, kesatları unutmasını ve kar olarak denizin hoş kokulu havasını selamlamasını bilir. Burada inşa edilmiş süslü evleri ve çoğu mağazaların görünüşüne bakılınca Çar Caddesi eski yıllarda büyük ihtişam yaşamış olmalıydı. Şimdi ise hem ölü hem canlı, gelip geçeni çok, müşterisi az hızlı suya dayanamayan yatağı çakıllı kuru bir nehir. Zengin şehrin gerileyişi bu caddede de açık bir kitap gibi okunuyor. Bir zamanlar Sakız Adası, İzmir, İstanbul ve Trieste ile alışveriş yapmış olan yaşı geçmiş dürüst insanlar bugün ellerinde toz bezi, bir gazete veya yerleşik hayatta kullanılan herhangi bir başka bir şey işsiz güçsüz dükkanlarının önünde oturuyor ve eski günleri düşünüyorlar. Bir zamanlar çuha, kadife ve atlas yınları, ne kadifeler, altın işlemeli ne ipekliler, örümcek ağı gibi dokunmuş ne tüller. Altında inleyen mağazalar yıllar süren işsizlik ve sabırdan sonra karar alıp alaca dimit diril bez kumaş çeşitleri gibi daha ucuz mallarla her türlü köylü işi bezler getirtmişlerdi. Ağır silahları ve avcılık malzemeleriyle tüfekçilerin işleri de gerilemiş, dua edecek kadar sıkışık hallere düşmüşlerdi. Vitrinlerde ateşli silahların ve bıçakların çürüyüşünü ve gün be gün bunların etrafına gömlek için kola, kokulu sabun, cep aynaları ve benzeri yeni leventlik malzemelerinin yığılmakta olduğunu görmek çok acıydı. Böyle düşen ve diyebilirim ki stratejisini değiştiren mağazalardan biri de İzmir Konsolası. Konsolas, ticari iş temsilcisi. Kir Yohannes'e aitti. Bu Hristiyan bir vakitler doğunun İskenderiye, İzmir ve hatta İstanbul'a kadar şöhreti duyulmuş en büyük parfüm satış mağazasına sahipti. Mağazası geniş değildi. Yere 4 kişi uzansa sığmaz derdin. Ama orta kapının arkasında malların hazırlandığı ve saklandığı çok geniş bir laboratuvar vardı. Burada havanlar, süzgeçler, teraziler, kantardan tutun kuyumcu terazilerine kadar, toprak kaplar, şişeler ve birer birer adlarını bilemeyeceğim sayısız eşya görürdün. Mal ihtiyaca göre azar azar laboratuvardan dükkana süzülüyor ve dükkancı onu titizlikle küçüklü büyüklü şişelere bölüyor. Bunları etrafını çeviren raflarda ve pencere içlerinde tuttuktan sonra orta kapıya kadar boş kasalar üzerinde sıralanmış üzeri tülbent örtülü bir dizi küçük çuvallara koyuyordu. Burada tarçın, karanfil, sakız, safran, öd ağacı, gül yağı ve benzeri egzotik ve şimdi adları unutulmuş şeyler vardı ve bunların sırrını o gün olduğu gibi bugün de ancak attarlar ve hanumises bilirdi. Hanumises hanımlar. İpekli brakası, braka kısa parçalı şalvar. Ve işlemeli çapraz yeleğiyle sultan gibi ince giyinen bu dükkancının boyu 1,5 arşından fazla ve başı bir nardan daha büyük değildi. Ama cebinde altınlar şıkırdıyordu ve görünüşe göre Rumlar ve Türkler ona saygıda kusur etmiyorlardı. Güzel devir geçince, halkın alışkanlıkları değişince bu fukara kir, Yunanca kiriosun kısaltılmışı. Bay kiriye, kiriye kiriosun, evangeline, evangelinosun hitap şekilleri. Kiriya hanım. Yohannes de yokuş aşağı gitmeye başladı. Benim yıllarımda hala onun dükkanını kralı olarak görebilirdin ama tahtı yıkılmıştı. Şimdi peluş pantolon kullana kullana rengi yeşile dönmüş kalın yün gömlek giyiyor ve başından Girit bekçilerinkine benzeyen sahte astragandan birisi eksik olmuyordu. Mağazasına gelince hatırlayınca gözlerim yaşarıyor. Şimdi malı çiviydi kim bilir neden. Tahta çakmak için gemi marangozları, papuççular ve nalbantlar için her türlü çivi görsen için yanar ve satışa gelince hava. Baharat çuvallarında çürüyordu çiviler. Günden güne sararıyordu ve Kir Yohannes müşteri çekmek için iyi çivileri diğerlerinin üzerine yığmaktan başka bir şey yapmıyordu. İşte Retnamlo'nun hali buydu. Redinkotu ve Fransız şapkasıyla limanda mağaza sahibi ve Trieste vapurlarının acentesi bir başka tüccar Kir Ambrosius Mosenius da seyyar satıcılığa kadar düşmüştü. Onun eşeğiyle köy köy gezişini ve alışkın olduğu merasimlerden hala kurtulamayışını görmen daha dayanılacak gibi değildi. Bu kumaşı deneyin sinyora. İzin verin size katılmıyorum. Sinyora ve kendisinden bir baş uzun kocaman elleriyle demiri bükecek erkekler gibi kadın müşterileri. Bu Kir Ambrosius iyi günlerinde büyük iş, ithalat ve ihracat ve vapur acenteliği yapardı. Bir zaman geldi vapurlar Girit'e uğramaz oldu. Ticarete gelince bakın bu dürüst insanın kaderi nasıl döndü. Mesela Kir Ambrosius, Trieste'deki eski ve güvenilir dostu Mr. Evangelinos Arapakis'ten bir gemi yükü kereste sipariş edeceği zaman çocukların utanma ve nezaket öğrenmeleri için okullarda okutulmaya değer şu mektubu yazıyordu. Sevgili ve değerli dostum, Kirie Evangeline, selam. Ben iyiyim ve umarım siz ve saygıdeğer hayat arkadaşınız Signora Grazia'da iyisinizdir. Ona çok selam ediyorum. Biliniz ki bizim hanım Kiria Kaliopi bir zamandır hamiledir ve durumu bizi çok endişelendirmektedir. Ama Allah'ın yardımıyla gelecek ay kurtulacağını ümit ediyoruz. Bu yıl kış yumuşak geçti, iyi mahsul olacağı tahmin ediliyor ve herkes memnundur. Aile şenlikleri eksik olmadı ve efendi biraderinizin ve kuzeniniz Kirdamalinos'un konağında sık sık adınıza kadeh kaldırdık. Siz nasılsınız sevgili dostum? Güzel Trieste'de günleriniz nasıl geçiyor? Acaba bizleri hatırlıyor musunuz? Gözlerinizden öperim, selam. Ambrosius Mosenios. Not, lütfen ilk fırsatta bana teslim edilmek üzere hesabıma 2000 adet tahta, tavan tahtası, 1000 kiriş, 3000 bayağı tahta yumuşak ağaçtan gönderiniz. Kirios Dinardakis gemisiyle gönderilen A nokta M nokta işaretli ve birden 200'e numaralı 200 yazıyla 200 varil zeytinyağını aldınız mı? dostluk ve dürüstlük yeryüzünden silininceye kadar alışveriş böyle ince nezaket kuralları ve selamlaşmalarla yapılıyordu. Bir keresinde bir parti varilin yağı eksik çıkmıştı. Güvenilir dost Evangelionos ölmüş ve yerine oğlu geçmişti. Ve meseleyi araştırmak için Kir Ambrosius Treste'ye gitti. Ama gördüğü o kadar iltifat karşısında sözlerini yutmak zorunda kaldı. Çünkü aklına koyduğu kötü şeyleri göstermek demek, ekmeği ve misafirliği çiğnemek olurdu. Ve sözü uzatmayalım, böylece mağazası tepe taklak oldu. Mahvoldu ve namuslu adamın elinde kala kala tekstil makinesi ve yazışmaları ve bugün kopyasını yukarıda verdiği mektubun da içinde bulunduğu üzerleri temiz ve düzgün bir el yazısı ve menekşe renkli mürekkeple yazılmış sigara kağıdı gibi ince sayfaların bulunduğu kalın bir defter kaldı. Allah acıdı da bu sorular mahallesinin çöküşü durdu. Şehrin büyük kapıdan çınara inen ikinci ana caddesinin başka bir görünüşü vardı. Sanki depremde evsiz kalmış köylülerin doldurduğu bir ana yol görünüşü. Baştan söyleyeyim ki bu cadde mazlarını satmak ve ihtiyaçları olan pirinç, şeker, iplik, ziraat aletleri satın almak için bölgenin dört bir yanından her sabah koşup gelen insanların kaynaştığı şehrin pazar yeriydi. Buradaki dükkancılar ve müşteriler aynı elbiseleri ve aynı gürültülü sesleriyle aynı cinsten insanlardı. Onları ancak kıyafetlerinden, diyelim ki pazarcıları taktıkları belden dizlere kadar uzanan önlüklerden veya dışarıdan gelen köylüleri ellerindeki eğri değneklerden ayırabilirdin. Yani burada 2 metre boyunda, sakallı ve vahşi bakışlı, ayakları çizmeli, kara vrakaların beli iyice sıkılmış, kışsa sırtlarına atılmış kıldan kukuletaları, yazsa göğüsleri açık, çoğunun belinde kama, devler görür ve korkudan titrerdin. Biri omuzunda bir dana vurmuş taşır, bir başkası sırtındaki şarap dolu tulumbalardan başı dönmüş katırını azarlar, yine bir başkası avuçlarında 2-3 topan peynir alıcı bulmak için etrafına seslenirdi. Vahşetin bu kralları arasında, daha doğrusu bacakları arasında ateş tutuşturmakta kullanılan dikenlerle, çıra ve dağdan toplanmış otlarla yüklü eşekler, sararmış cübbeleriyle papazlar, Foratsides ke Hamelides, taşıyıcılar ve hammallar dolaşırdı. Pazara gelen onca maldan hiçbirinin belirli bir fiyatı yoktu. Satsan da satın alsan da kararı sen vermiyordun. Ortalıkta esen pazar havası veriyordu. Nerede çenebazlık ve uzun boy, orada en büyük kar. Ama diyebilirsin ki kar garantiydi. Çünkü malların onda dokuzu çalınmış maldı. Anlıyorsun ya, yumurta, tavuk, çıra veya av hayvanı sahibi olmak için toprak sahibi olman gerekmez. Bunları komşu köyün, ne komşuluk ya, kümeslerinden ve Girit'in özgür dağlarından elde edebilirsin. Sadece yağ ve şarap ticareti biraz düzenli oluyordu. Çünkü Retanlı'ya giden ana yolda tüccarlar ve aracılar eksik değildi ve bunlar köylü daha şehre girmeden pazarlığını yapıp malını alıyorlardı. İhtiyaç bakımından ikinci sırada gelen bal, kaymak veya ceviz gibi ürünler büyük işler yatıştıktan sonra sergileniyordu. Öğle vaktine 2-3 saat kala işler bitmiş oluyor ve ev halkı ellerinde zembil, sağa sola derin temannalar dağıtarak günün alışverişini yapmaya çıkıyorlardı. Agora'daki Agora pazar yeri, pazarcılar Rum ve Türktü. Dükkanları yan yanaydı, ayrım yoktu. Mülteciler geldikten ve Türkler gittikten sonra işler birazcık değişti ve bu sabah kalabalığına Türk havası hakim olmaya başladı. Bu memleketin çocuklarını kovduk, yerine bize yabancı adetler geldi. Yine de Rumlar çoğunluktaydı ve evet, daha itici kakıcıydılar ve buradaki Enosis'ten, Enosis birleşme, Girit'le Yunanistan'ın birleşmesi, beri patron havalarındaydılar. Hakiki Türk mahallesi, o alışveriş merkezi büyük caddenin bittiği yerde, etrafında kahvehaneleri ve taş oyması kitabesinde yeşil zemin üzerine altın yaldızla, oynak ve karışık çizgilerle Kur'an'dan birkaç söz okunan Türk şadırvanı ile meydanın ve dört yol ağzının bulunduğu yerde, yani Çınar'da başlıyordu. Türklerin hayatı hakkında az şey biliyorum. Yine de yıllarca gözlerimin önündeydiler ve haklarında epey şeyler duydum ve fazla yanılmadan bunların birkaçını anlatabilirim. Türklerden çoğunun, soylu ve önemli olanların etraftaki köylerde malları vardı. Türk liderlerinin Venediklerden ele geçirdikleri eski kavalerikiya, sipahilikler, at beslenen çiftlik, hara diyebiliriz. Zeytinlikleri, bahçeleri, bağları ve arıcılık yerleriyle büyük sipahilikler ve hayatlarını şehirden uzakta oralarda geçiriyorlardı. Ama haremlerini sık sık ayaklanan Hristiyanlar yüzünden Retomna'ya yerleştirmişlerdi ve onun için her akşam kapının kapatılmasından önce kaleye girmek zorundaydılar. Ertesi sabah yeniden çıkıp gidiyorlardı. Onun için her biri kendi binek atını besliyordu ve her akşam onları hepsi seçkin, bakımlı ve Arap atıyla yerli cinsinin döllenmesinden elde edilmiş ve Girit'te geliştirilmiş cinsten kısraklarına kurulmuş şehre gelirken görürdün. Bu atlılar sağlam yapılı, biçimli, yağız çehreli, bıyıklı ama sakalsız, başlarında fes, yaman ve içine kapanık, o kalplerini çivi çakılı tipten insanlardı. Elbiseleri Hristiyanlarınkinden farklı değildi. Yalnız temizlikleri ve zariflikleri daha büyüktü. Müslüman Hristiyan'ı ancak başlarına bağladıkları mendilden anlardın. Kırmızı fes takmadıkları zaman Rumlar eskiden beri esaretlerini tuttukları yastan, siyah, Türkler ise beyaz mendil bağlarlardı. Türklerin bindikleri hayvanlara büyük merakı, Türkçedeki merak, Yunanca'da hem sevgi hem merak anlamındadır. Not, yukarıdaki parantezler yazarındır. Vardı ve insanlardan çok onların üstüne titrerlerdi. Gördükleri bu kadar çok ihtimamdan hayvanlar öylesine huylar edinmişlerdi ki, seyisler vakitlerini sadece bunları konuşmakla geçiriyorlardı. Atların çoğu yabancıları yanlarına sokmuyordu. Başına buyruktu ve diyebilirsin ki her biri dürüst evliliklerde olduğu gibi sadece bir binici tanıyordu. Çoğu melezdi ama abanoz gibi siyah ve yılan gibi kıvrak saf Arap atları da vardı. Melezler arasında Asterato, alnında yıldızı andıran beyaz leke bulunan, bir başkası Caparo, beyaz benekli siyah at, yine bir başkası Fakoto, gri benekli beyaz at olurdu.